Ayrım 17, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 229, bölüm 8. Korunaklı ülke, İyonder Büyü Diyarı, 6234 Güneş Döngüsü, yaz sonu. Üçe daha hızlı ilerleyebilmek için midilliler satın aldılar ve aralıksız ilerlediler. Midillilerden indikleri yegane anlar, kaba etlerin artık dayanılmaz şekilde ağrıdığı zamanlardı. İkizler Tunk dile tüm boylar tarafından söylenen ve demircinin tüm çocuklarını birbirine bağlayan birkaç destan öğrettiler. Melodiler oldukça basit ve akılda kalıcıydı. Karmaşık şarkılar cücelerin işi değildi. Yine de bu ezgiler Tunk dile oldukça melankolik geliyordu. Bunun nedeni halkının sürekli olarak karanlıkta yaşaması olmalıydı. Ancak tünelin sonundaki altın parıltı ya da elmasların ateşi, serin ve ışıltılı gibi şarkılardaki bir konu altın ve hazineler olunca neşe geri geliyordu. Boyendil Bin İçki Bin Kadeh adlı şarkıyı küçük bir fıçı bira satın aldıktan sonra öğretti Tunk dile. Ertesi gün Tunk dil için keşke ağrıyacak başım olmasa günlerinden biri oldu. Boyendil böyle bir şeyin cüce birasında asla olmadığını, uzunların biralarının berbat olduğunu söyledi. Yolda rastladıkları basit kıyafetleri ve seyrek bir sakal olan Sami adındaki bir seyyar satıcıdan garip bir gelişmeyi öğrendiler. Bazı yerler tüm beş büyü diyarındaki bütün iyi famulusların toplanarak Leos Nudin'e gittiklerini anlatıyorlar. Tunkdil bu arada adamın sattığı ziynet eşyalarını inceliyordu. Fralı'ya güzel bir hediye getireceğine dair söz vermişti ve bu sözünü unutmadan yerine getirmek niyetindeydi. İkizler onu sabırla beklediler. Yeşil koru hakkında yeni bilgi var mı? Dişi elf ölü ülke karşısında yenilgiye uğradı ve orman dehşet bir yere dönüştü. Kral Bron, habersiz gezginlerin yanlışlıkla ormana girip zarar görmelerini engellemek için ağaçların yakılmasını emretti diye anlattı. Sami ve bitkisel sabunlarını gösterdi. Bunlara ihtiyacın var gibi görünüyor. Yerden bitme. Bizler cüceyiz. Korktuğumuzu mu söylemeye çalışıyorsun diye gürledi hiddetli. Oradan aşağı in de seni bir güzel sabunlayayım uzun serseri. Hayır ne münasebet bir hanım için hediye aradığını düşünmüştüm diye savundu satıcı kendini hemen. Madem öyle diyorsun dedi Tunkdil ve küçük bir sabun parçasını boyun dile attı. Al sana. Bir Yasemin sabunu, bir işlemeli tarak ve İkena ve Sunja'ya da birer oyuncak bebek aldı. Boyendil sabunu kokladı, bir parçasını koparak tadına baktı. Hıh, yıkanmakmış, tadı bile kötü. Önemsemeden çantasına attı sabunu. Ölü ülke harekete mi geçti diye sormaya devam etti kardeşi. Öyle oldu tahmin ediliyor. Anlatılına göre elfler kendilerine kalan son toprak parçası olan Alandor'u kara elflerin bitmez tükenmez saldırılarına karşı savunmaya çalışıyorlarmış. Elflerin bir kısmı ise kaçarak Tabayin'deki Başak düzlüğüne sığınmışlar. Adam hediyeleri kaba bir çaput parçasına sardı. Kara elfler yavaş fakat emin bir şekilde üstünlüğü ele geçiriyorlar diye söyleniyor. Bana sorarsanız Alandor düşecek ve korunaklı ülkede elf memleketi kalmayacak. Paketi Tunk dile uzattı. Hepsi bir gümüş sikke eder bay. Yerden bitme. Cüce diye düzeltti Tunk dil. Ne? Bizler cüceyiz. Yer altında yaşayanlar değil. Doğru unutmuşum diye çabucak özür diledi Sami ve kaçamak gözlerle o sırada bir el aynasında kazıdı saçlarını inceleyen boyun dile baktı. Tunk dil duyduğu yeni haberlerden rahatsız olmuştu. Cüceler meclisinin bu konu ne diyeceğini merak ediyorum. Memnun olacaklardır dedi hiddetli omuzlarını silkerek. Bir kısım sivri kulak ölmüş olacak ve geriye kalanlar da bizim dağlarımıza dolanmaya cesaret ederlerse işlerini tümden bitiririz. Mavi dağlarda hiçbir elf suratı görmek istemiyorum. Ne elf ne kara elf. Kaçanlar nereye giderse gitsinler. Tunk dil kahverengi sakalını kaşıdı. Ya orklar? Onlar hakkında anlatılanlara inanılırsa üç ayrı bölgedelermiş. Sami'nin yüz ifadesi değişti. Yollar artık tekin değil. Kral Boron Tion'un yarattıklarını durdurup yok etme konusunda başarılı olamıyor. Bu yüzden talanlar devam ediyor ve bizler de can ve mal korkuyla yaşamak zorunda kalıyoruz. Boyendil heveslenerek dudaklarını yaladı. Tunkilo'nun oink oink diye sesler çıkardığını duydu. Sonunda satıcıyla vedalaşıp yollarına devam ettiler. Ceplerine arada sırada para girmesi için Tunkil yolda zaman zaman demircilik işleri yapıyordu. İkizler ya ona yardım ediyor ya da köylülerle çiftçilerin pencere ve kapı pervazlarını harika işlemelerle süslüyorlardı. Çantalarında yeterince pastırma ve peynir oluyordu. İlk hedefleri olan İyondor'a yaklaşıyorlardı. Sakalında peynir kırıntıları var dedi Tunkdil bir mola sırasında boyundula. Şey iyi görünmüyor dedi diplomatik bir davranmaya çalışarak. Hiddetli sakalların elini şöyle bir düzeltti ve sadece büyük parçaları temizleyebildi. Orada biraz daha. Diğerleri oldukları yerde kalacak dedi boyunca kaba bir şekilde. Böylece sakalım her zaman yumuşak kalıyor. Bir parça peynir sözlerini desteklemek ister gibi sakalların arasına düştü. Tunkti zihninde sakalların canlanarak düşen parçalarla beslendiğini hayal etti. Belki de bu yüzden sakallarında böcek yaşamıyordu. İçeri düşen canlılar sakal tarafından yeniyordu herhalde. Peki dişi cüceler sizin bu bakımsız sakallarınız hakkında... Yine mi dişi konusunu açtın? Boyundil hınzırca gülümsedi. Dişlerin arasında peynir parçaları vardı ve neşeli bir şekilde Tunkdil'in sırtına vurdu. Az sabret, eğitimli. Eğer biraz becerikli olursan yakında yeni şeyler öğrenirsin. Çirkin birisi değilsin. Senin de kendine göre birini bulacağını tahmin ediyorum, dedi Boyundil fikrini belirterek. Sonra ne yapmam gerek? Boyundil ona bir omuz attı. Ona güzel güzel bakacaksın. Sonra da bir şarkı söyleyip kalbini kazanmak için bir yüzük yapacaksın. Ayaklarını öperek en sevdiği peynirle ovacaksın ve kendi etrafını 4 kez döndükten sonra onun korunaklı ülkesine açılan kapılar aralanacak. Ama bu kitaplarda öyle anlatılmıyor, dedi Tunkdil çaresizle. Gözleri sinsice parlayan Boyundil'e baktı, hiddetle daha fazla dayanamayarak kahkahayı koyverdi. Sersemler, Tunkdil ağzını yamulttu, bence komik değil, diye serzenişte bulundu. Bugüne kadar dişi bir cüceyle tanışmamış olman benim suçum değil. Boyundil gözlerindeki yaşları sildi. Alınma kardeşim, bunları yaparak her zaman başarılı oluyor. Şimdi iki kardeşin kahkahaları tüm İyondar'ın tepelerinde yankılanmaya başladı. Sen kendin ol yeter, dedi Boyundil biraz daha ciddileşerek. Elbette hepsi adına konuşmam, ancak numara yaptığını hemen anlarlar. O her zaman şair olmak istemiştir, diye dalga geçti kardeşi. Ama bu numarayı kimse yemedi. Ama sen de işe yarayabilir. Ne tür hediyelerden hoşlanırlar? Oo, akıllıca. Rüşvetle mi deneyeceksin? Dişi bir cücenin kalbini kazanmanın belirli bir formülü yok eğitimli, dedi boyunda. Ya senden hoşlanırlar ve bunu belli ederler, ya da hoşlanmazlar. Ve bunu da belli ederler, dedi hiddetli neşeyle. Hem de nasıl, diyerek güldü boyunda. Senden hoşlandığı her şey olabilir ama dişler hakkında konuştuğumuz yeter. Yola devam ettiler. Birkaç güneş batımı sonra çevre Tunkdil'e tanıdık gelmeye başladı. Demek ki Magus'un evine yaklaşmışlardı. Famunuslar ile Frala ve çocuklarla yeniden karşılaşacağını seviniyordu. Cüce halkını benden yapmamı istediği şeyi duyunca çok şaşıracaklar. Frala kendisini unutmadığını anlasın diye eşarbını boynuna bağladı. Nehir kenarına ulaştılar. Nehrin diğer kıyısında bir sal bağlıydı ve ilerisindeki bir koyda da salcının evi vardı. Bacadan duman tütüyordu. Tunkdil salcının gelip kendilerini diğer tarafa geçirmesi için salın yanaştığı yerin hemen yanındaki bir ağacın dalına asılmış çanı çalmak üzere uzandı. Hiddet de elini tuttu hemen. Ne yapıyorsun? Salcıyı çağıracağım, diye karşılık verdi cüce. Yoksa yürürken ve midilliye binerken yüzmeyi de mi öğrendin? Karşıya yüzerek mi geçmek istiyorsun? Boyundil akıntıya ve kıyıya vuran dalgalara baktı. Başka bir yol bulacağız, diye karar verdi. Burası fazla serin. Saldan düşüp boğulabiliriz. Midillen düşüp boynu da kırabilirsin, diyerek karşı çıktı Tunkdil. Bir sonraki geçiş yerine varmamız en az 2 güneş batımı sürer. İkizlerin katı yüzlerine bakınca boşuna nefes tükettiğini anladı. Şu taraftan, dedi içini çekerek ve nehrin yukarısını gösterdi. Neden sudan geçmek istemiyorsunuz? Boyundal ona suyun cüceleri neden sevmediğiyle ilgili hikayeyi anlattı. Sudan var olan ve elemente çok bağlı olan Tanrıça Elria biz cüceleri sevmez. Alev ve ateşle ilgilenen demircinin ete bürünmüş çocukları onun yaratıldığı şeyin tam zıttıyla bağlantılıdır. Onun yarattıklarıyla temas etmemesi için cüceler üzerine bir lanet okumuş. Cüce krallıklarının dışındaki bir yerde suya girdiğimiz anda boğuluruz. İster deniz, ister göl veya nehir olsun, isterse de genişçe bir su birikintisi, ikizler her türlü sudan uzak duruyorlardı. Yıkanmamak için harika bir sebep, dedi Tunkdil. Günün geri kalanında nehir yukarı ilerlediler ve gece kamp kurduktan sonra ertesi gün geçiş noktasına vardılar. İkizler akan suyun içinde çok dikkatli hareket ediyorlardı, çünkü baldırlarına gelen su gerçekten de onları alıp götürmek istermiş gibi delice akıyordu. Akşama doğru Lothian'ın okulun olduğu girişe yaklaşmışlardı. İkizleri bir huzursuzluk kaplamıştı, çünkü yine sihri fazlasıyla yaklaşmışlardı. Seni aramaya çıkmadan önce onunla konuşmuş olmamız zaten yeterince tatsızdı. İyi biri olabilir, ancak yine de bir nasihatçi, dedi Boyundil keyifsizce. Hokus pokus iyi bir şey değildir. Biz cüceler bunu biliriz ve büyüden uzak dururuz. Vrakkas bizim büyü becermemizi isteseydi o yeteneği bize verirdi. Tunkdile şüpheyle baktı. Bunu biliyorsun değil mi diye sordu. Yoksa seni de mi yoldan çıkardı? Tunkdil ben büyü yapmayı bilmem ve bunu hiçbir zaman da denemedim diyerek sakinleştirmeye çalıştı dedi ve durdu. Dot Ianon'a bundan sonra da saygılı davranmanızı istiyorum diye rica etti ikisine bakarak. Beni yanına alarak kurtaran kişi o. O olmasaydı şimdi tahta aday olan birisi de olmazdı. Bak sen eğitimde yine konuşmaya başladı diye iğneledi boyunda onu takip ederek. Dili uzadı ve kendinden düşük seviyedekilerle aynı dili kullanır oldu. Garip bir şekilde öyle dedi Tunkdil gülümseyerek. Demek istediğini anladım ve özür dilerim. Nazik olun ya da daha kolayınıza geliyorsa susun. İsterseniz dışarıda da bekleyebilirsiniz. Size gücenmem. Akşam olurken girişte sadece birkaç adım kalmıştı. Tunkdil uzaktan bir gariplik fark etti. Büyük kapı aralık duruyordu. Dikkatsiz bir famulus kapıları kapatmayı ve büyüyle kilitlemeyi unutmuş olmalıydı. Güneşten yanmış yüzüne hınzır bir gülümseme belirdi ve gözlerinin kenarları kırıştı. Bu sorumsuzun suçlusu her kimse bunu fena ödeyecekti. Cüce famuluslara ve hizmetçilere bir oyun oynamayı düşündü. Şuna bakın dedi Boyendil açık kapıyı fark edince. Bırak kasadına. Bu yoldan geçenleri içine çekip sonra üzerlerine kapanan bir tuzak mı? Yoldan geçenleri ne yapsınlar ki diye fikrini belirtti kardeşi. Üzerlerinin yeni hokus pokuslarını denemek için ne bileyim ben. Büyülerini ancak başkaları üzerine denedikten sonra kendilerini uyguluyorlardır belki. Tunkdil'e dönüp söylediklerini onaylamasını bekledi ancak cüce sessiz kaldı. Boyendil baltalarından bir tanesini yerinden çıkardı. Büyücü şapkalılardan biri bana yan bakacak olursa buna pişman olacak diye homurdandı siyah sakalının arkasından. Boyendil derin derin güldü. Seni bir fare ya da bir parça sabuna çevirdiklerinde intikamını alacağım. Karga burnuna hafifçe dokundu ancak kardeşi sessiz kalıp kaşlarını çattı. Tunkdil ikisinin kafalarını omuzlarının arasına çektiklerini ve cücelere savaş pozisyonu aldıklarını fark etti. Her ihtimale karşı grubun başına geçti. Sessiz olun diye rica etti. Onlara sürpriz yapmak istiyorum. Boyundil şüpheci davranmaya devam etti. Bu iyi bir fikir mi? Ya korkudan bize büyü yaparlarsa diye fikrini belirtti. Ya seni tanıyamazlarsa? Tunkdil elini salladı ve içinden tanıdık kokular gelen girişten girdi. Kağıt, papürüs ve parşömen kokusuyla yüzlerce kitabın tozu, taşın kendisine has kokusuyla birleşiyor ve akşam yemeğinin kokusuna karışıyordu. Tütsülenmiş ve kızartılmış et var anlaşılan. İkizlere bakmak için geri döndü ancak ikisi tünellerin duvar işçini inceleyip bunların kimin yaptığına dair bir konuşmaya dalmışlardı. Bu uzunların işi belli oluyor. İlk gelişmemizde de dikkatin çekmişti dedi hiddetli uzman gözüyle. Çok kaba ve taşın özellikleri hiçbir alakası yok. Damarları takip etmek yerine katmanları delip geçmişler. Kayalardaki dokuya işaret etti. Biraz dikkat edildiğinde taş kendini belli ediyor ve bunu ben bile hem de savaşçı olduğum halde görüyorum. Kum oranı çok yüksek. Boyunda birkaç adımdan bir kirişlerle desteklenmiş olan tavana bakıyordu. Çok cesurca yapılmış dedi cüce. Bunu yapanlar dağ insanları ya da mühendisler olamaz. Silahını alarak sapıyla tavana dokundu ve anlı yere toprak parçaları dökülmeye başladı. Usta değilim ancak ben olsam bu tüneli derhal iptal ederdim. Nem ısı yüzünden kum tabakasını geçip kayalara işlemiş ve onları kurutmuş. Magus'un tünellerde neye dikkat edilmesi gerektiğini bilmiyor. Buraya bir kez daha geldiğimiz... Sessiz olun diye uyardı Tunkdil onları bir kez daha. Sürprizimi mahvedeceksiniz. Şuna bak, Vrakkas'ın bizi uzunlara karşı neden uyardığını şimdi anlıyorum. Boyendil gözlerini yuvalarında çevirdi. Ne bir nöbetçi var, ne alarm ipi, ne başka bir şey. Bizim orada buna imkan yok diye fısıldadı kardeşine ancak Tunkdil onu hala duyabiliyordu. Buraya ölü bir ejderhan mağarasına girmekten daha kolay girilir. Tunkdil sessizce parmaklarının üzerinde yürüyordu. Gözleri karanlığa hemen alışmıştı ancak etraf fazla sessiz gelmeye başlamıştı ona. Ne kapanan kapılar ne konuşmalar duyuluyordu. Eğer yemeğin iştahçı kokusu da olmasaydı Magus'un öğrencileriyle birlikte başka dehlizlere taşındığını düşünmeye başlayacaktı. Belki de aşçıyı burada bırakıp başka yere taşınmışlardır diye tahmin yürüttü hiddetli. Dehlizlerin durumunu fark etmiş olabilirler. Boyundan ikiz kardeşine sinirlice baktı. Peki aşçıyı neden geride bıraksınlar? Kötü bir aşçı olduğu için diyerek sırıttı Boyundan. Ceza olarak kayalar üzerine çökene kadar yemek yapmak zorunda kalacak ya da adamın kendisini pişirmişlerdir. Tunkdil konuşmalarına izin verdi ve onları Magus'un çalışma odasının önüne kadar yönlendirdi. Kapıyı çaldı ancak cevap gelmeyince kapıyı açarak içeri girdi. Karşılaşmanızın tadını kaçırmamak için dışarıda bekleyelim. En iyisi dedi Boyendal arkadan. Odanın durumu karşısında cücenin dili tutuldu. Odanın bir yarısı karman çorman olmuştu. Kitaplar, notlar ve kağıtlar her zamanki gibi darmadağınıktı ancak odanın diğer yarısı inanılmaz derecede düzenliydi. Lot Iana'nın odasını hiç böyle görmemişti. Büyük kitapları alfabetik sırayla raflara yerleştirilmişti. Kağıtlar düzenli bir şekilde masanın üzerindeydi ve mürekkep okkası olması gereken asıl yerindeydi. Toplama işini kendisi yerine yapan bir büyü bulmuş olmalı diye geçirdi aklından şaşkınlıkla. Büyük ihtimalle büyüyü denemek amacıyla odanın sadece bir yarısına uygulayıp işe yarayıp yaramadığını kontrol etmiş olmalıydı. Umarım büyü onu da süpürüp götürmemiştir. Odaları dolaşıp dehlizlerdeki ve okuldaki sessizliğin nedenini öğrenmeye çalıştı. Hiddetle derin bir nefes çekti içine. Beklemek acıktırıyor. Ben uzunların mutfağını bulmaya gidiyorum. Belki de nazikçe istersek bize yemek verirler. Tuk ile birlikte gidelim diye öneride bulundu kardeşi. Bizi burada kimsenin tanımadığını hatırlatırım sana. Ah bizi tanıyacaklardır diyerek güldü Boindil ve yürümeye başladı. Aşırı her türlü ön yargıyı bastırıyordu. Sen istersen burada beklemeye devam et. Midem kaburgalarıma yapıştı. Boindil onu yalnız bırakmak istemedi. İnsanların konuydular ve düzgün davranmak gerekiyordu ki bu konuda kardeşine pek güvenmiyordu. Tunktil biz mutfağı bulmaya gidiyoruz. Ona göz kulak olurum diye seslendi ve köşeye dönerek gözden kaybolan kardeşinin peşi sıra yürüdü. Cüceler yollarını bulmak konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadılar. Vrakkas onlara yer altında yönlerini bulma içgüdüsünü doğuştan vermişti. Tünelin yukarı mı aşağı mı meylettiğini, en ufak yön değişimlerini ve hangi yöne doğru ilerlediklerini hissedebiliyorlardı. Ancak şu andaki durumda yönlerini bu içgüdü değil, duydukları güzel yemek kokuları belirliyordu. İkizlerin hiç kimsenin olmadığı boş odalardan geçtiler. Belki de hepsi sofraya oturmuşlardır diye tahminde bulundu boyunda ve içinde yükselen kötü hisleri bastırmaya çalıştı. Kızartılmış et kokusunun en çok duyulduğu dehlize yöneldiler. Zincir gömlekleri ve zırh parçaları şangırdıyor ve ayakkabılarının kalın tabanları yerde yürüdükçe ses çıkarıyordu. Nihayet mutfağa açıldığı belli olan bir kapının önüne ulaştılar. Boyunda ileri atılarak aşçıları korkutulmak için daha sessiz bir giriş yapmayı planlamıştı ancak kardeşi çoktan kapının tokmağını bastırarak gürültüyle açmış oldu. İçinde 4 ocağın bulunduğu mutfak tıpkı diğer odalar gibi boştu. Burada oturanlar kısa süre öncesine kadar orada bulunmuş olmalıydılar. Ateş yanıyordu ve ızgaralar sıcaktı. Büyük kazanlar ise fokurdayarak kaynıyordu. 2 şöminenin üzerinde içinde kaynayan çorbalı olan büyük kazanlar asılıydı. Çorbanın içinde arada sırada yüzeye çıkıp tekrar kaybolan et parçaları yüzüyordu. Boyendal'ın içine huzursuz kartmıştı ve dikkatlice etrafına bakındı. Boş odalar ve kaynayan kazanlar mantıklı görünmüyordu. Burada neler oluyor? Sonunda doğru yere geldik dedi Boyendal neşeyle ve elini baltasının sapından uzaklaştırarak bir parça ekmek koparmak için tezgaha uzandı. En yakındaki ocağa yöneldi. Ocağın önüne bir iskemle çekerek üzerine çıktı ve ağzının suları akarak kazanın içine baktı. Güzel bir sosun içini pişen et parçaları vardı. O zaman başlayalım bakalım. Büyükçe bir parça ekmeği sosa bandırıp tadına bakmak üzere ağzını açtı. Boyendil hayır. Kardeşin uyarısı üzerine eylemini yarıda kesti. Ne oldu diye gürledi sevimsiz bir şekilde. Midesi gurulduyordu. Beni yemek sırasında rahatsız ediyorsun. Boyendil kapının yanında duruyordu ve karga burnu elindeydi. Saldırmak üzere hazırda bekliyordu. Birazdan yemek yemeyi istemeyeceksin. Köşeye bak. Boyendil kardeşinin gösterdiği köşeye baktı. Aşçının kemikleri kırmak ve ayıklamak için kullandığı kesme tahtasının üzerinde tanıdığı hiçbir hayvanınkilere benzemeyen kemikler bulunuyordu. Onların yanında duran derileri yüzülmüş 4 kelle ise şekilleri itibariyle sadece insanlara ait olabilirdi. Ağzına atmak üzere olduğu yemeğin neden yapıldığını anlaması birkaç saniye sürdü. İğrenmiş bir şekilde ekmek parçasını fırlattı ve tabureden yere atlayarak baltalarını çekti. Magus'u bir elime geçirsem hokus pokus ona yardım edemeyecek dedi iğrenmiş bir yüz ifadesiyle. İnsanların ya da büyücülerin böyle bir şey yaptığını daha önce hiç duymadım diye fikrini belirtti Böğünde. Bana sorarsan buranın yeni sahipleri var. Ancak kapı bir saldırının işaretiydi. Dikkatlice kapıya baktı. Hemen eğitimin yanına gitmeliyiz. Sırt sırta vererek geldikleri yere geri dönmek üzere koridorlardan ilerlemeye başladılar. Tunktin Lot Iano'nun koltuğunun karşısındaki tabureye oturarak Hamisinin gelmesini bekledi sabırla. Bu sırada da elbiselerindeki tozları kabaca silkti. Magus'un vereceği haberle ne diyeceğini çok merak ediyordu. En önemli konuyla başlayıp Gore'nin kitaplarını teslim edecekti. Gerçi büyücünün kitapların içeriğini ve sırlarını kendisine anlatacağından emin değildi. Ancak bunu yine de ümit ediyordu. Koridordan ayak sesleri geldi. Bu Boendil ile Boendal'ın çıkardığı sesler değildi. Çünkü zırh şangırtısı duyulmuyordu ve yürüyen kişinin hafif adımları vardı. Tungtil ayak kalkarak Famulus'u korkutma üzere kapının arkasına gizlendi. Bu kadarlık şakayı kendini hak görüyordu. Sırt çantası da torbayı oldukları yere bıraktı ve kapının arkasına odayı dikizlemeye başladı. Heyecanla bekledi. Kısa siyah saçlı genç bir erkek odaya girdi. Bakır taşı renkli cübbesi onun bilgiyi aç Nudin'in Famulus'larından biri olduğunu gösteriyordu. Büyük bir rahatlıkla Lord Iannon'un özel eşyalarıyla belgelerini kurcalamaya başladı. Bırak kasatına, ne yapıyor bu adam? Cüce kapının arkasına kalarak adamın belgeleri düzenlemesini izledi. Demek ki odadaki düzenin sorumlusu bu kişiydi. Magus'un yerine oturarak belgeleri ve kitapları sırasıyla inceleyerek isimlerini bir listeye geçiriyor ve onlara ait oldukları istifin üzerine koyuyordu. Nudin'in öğrencilerini bizim dehlizlerde işleri ne diye hayret etti Tungtil. Hem ayrıca bu kadar sorumsuz bir cüretkar davranmalarını kim izin verdi? Lord Iannon odasının düzenlemesini isteseydi elinde bunu yerine getirecek sayısız öğrencisi vardı. Ancak buradaki belgeler Hamis'in çok özel olarak sınıflandırdığı şeylerdi. Kendi Famulusları bile onlara dokunamazdı. Bu yüzden de yabancılar söz konusu bile olamazdı. Koridordan başka ayak sesleri duyuldu. Başka bir kişi kapının eşiğinde durdu. Famulus başını kaldırdı. Rahatsız edilmekten hoşlanmamıştı. Ne var? Tungtil yüzünü kapıya bastırarak aralıktan gelen kişinin kim olduğunu görmeye çalıştı. Ancak üzerine sadece basit bir gömlek olan birinin sırtını görebildi. ''Mutfaktaki işimi bitirdim.'' dedi kalınca bir ses, ağır bir şekilde. Cüce sesi hemen tanıdı. ''Bu Aydın'dı. Magus'un her türlü ayak işlerini halleden hizmetçisi. Güzel, bir köşeye otur ve beni rahatsız etme.'' diye emretti Famulus terbiyesizce. Aydın bir heykel gibi olduğu yerde kaldı. ''Acıktım.'' dedi monoton bir sesle. ''Mutfağa git ve kemikleri em ama etlere dokunma. Onlar korumalarımızın.'' diye emir aldı. ''Git şimdi kaybol.'' ''Et istiyorum.'' diye ısrar etti adam. Dışarı. Famulus mektup açacağını alıp adama fırlattı. Tesadüf ya da değil, açacak adamın göğsüne saplandı. Dönüp odadan çıkarken hafif bir inilti sesi çıkardı. Cüce adamın sağ tarafı bir çekiç darbesiyle paramparça edilmiş kül rengi yüzünü gördü dönerken. Bu yara adamın yüzünü grotesk bir surete çevirmişti. Tungtil'in nefesi adamın görünüşü karşısında kesildi. Bir zamanlar beyaz olan gömleğin önü kalbiyle omzundaki yaradan akan kanla kıpkırmızı olmuştu. Yaranın kenarları çürümeye başlamıştı ve yırtık olan gömleğin içinden teni solmuş görünüyordu. Tungtil'in aklına hemen dişi elfin ormanda yaşadıkları ve yaşayan ölüler geldi. Ama bu imkansız. Ölü ülkeyi durduran engeller hala etkin. Lord Iannon ve diğer maguslar sihirli kalkanı kuzeyden yaklaşan korkunç bir etkiye karşı yeni güçlerle donatıyorlardı ve sınır bu mağaradan en az 450 mil uzaktaydı. Burada neler oldu böyle? Odanın içinden bir yel geçti. Famulus'un yanında mavimsi bir parıltı belirdi ve yavaş yavaş insan şeklini aldı. Bu bilgiye aç Nudin'di. Famulus ayağa kalkarak büyüyle oluşmuş görüntüsünün karşısında saygıyla eğildi. ''Arıyorum, saygıdeğer magus.'' diyerek selam verdi. ''Ancak istediğiniz eşyaları hala bulabilmiş değilim.'' Başını kaldırarak hocasının yüzüne baktı. ''Dehlizler oldukça geniş ve yaşlı adamın birçok laboratuvarı ve kütüphanesi var.'' diyerek özür diledi. ''Bu görev tek bir kişi için oldukça zor, saygıdeğer magus. Bu yüzden yakın zamanda sana yardım edecek birileri yanına katılacak.'' dedi Nudin çatlak bir sesle. Cüce kendini ele vermemek için bir fare kadar sessizce duruyordu. Bırakkası onu başkalarının konuşmalarına kulak misafiri olmak üzere seçmişti anlaşılan. Nudin'i yıllar önce bir kez görmüştü ancak onun daha zayıf, yakışıklı ve özellikle daha sevimli olduğunu hatırlıyordu. 17. ayrım sonu, sayfa 242.